Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6-8. Ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Behmen 1401, Hicri Kameri 3 Recep 1444 ve Miladi Takvimde 25 Ocak 2023 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bugün ehli beyt imamların 10.sü İmam Hadi aleyhisselamın şehadet yıl dönümüdür. Bu vesileyle tüm İslam dünyasına taziyelerimizi sunuyoruz. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için sunacağım sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hadi aleyhisselamın şehadeti yıl dönümü özel programı ve Reyhane adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf, İsveç İslamofobiyi yalancı ifade özgürlüğü maskesiyle kapatamaz dedi. Türkiye, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Avrupa'nın kumarı Amerika'nın yenilmiş tecrübesidir dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi, Şubat'ta İran'da olacak. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Irak arasında onlarca kilometrelik ortak sınırın güvenliğinin sağlandığını belirtti. Ve Amerikalı yetkililerin evlerindeki gizli belge skandalı devam ediyor. Şimdi haberler. Bugün Hicri Kameri 3 Recep 1444, Miladi 25 Ocak 2023, Ehl-i Beyt İmamlarının 10.sü İmam Ali'n-Naki'nin şehadet yıl dönümüdür. İmam Ali'n-Naki aleyhisselam Hicri Kameri 212 yılında Medine kentinde dünyaya geldi ve muhterem babası İmam Cevat aleyhisselamın hidayetlerinden yararlandı. Hidayet eden anlamında olan Hadi lakabı ile de tanınan o hazret, babasının şehadeti ardından İslami toplumun imametini üstlendi. İmam Hadi aleyhisselamın sahip olduğu engin bilim ve ilim bir yandan, ayrıca halk arasında büyük destek ve halk arasındaki sevilmesi diğer yandan, Abbasi hükümdarların kin ve kıskançlığına ve sonuçta da o hazretin şehadetine sebep oldu. İrib Dış Yayınlar Türkçe Servisi çalışanları olarak İmam Hadi aleyhisselamın şehadeti nedeniyle başta siz kıymetli dinleyiciler olmak üzere tüm İslam dünyasına taziyelerimizi bildiriyoruz. İran İslami Şura Meclis Başkanı İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınayarak İsveçli politikacıların açıkça planlanan ve sergilenen İslamofobiyi yalancı ifade özgürlüğü maskesi altında gizleyemeyeceklerini belirtti. İran'ın bildirdiğine göre Muhammed Bagır Galibaf dün meclisin açık oturumda dini kutsallara benzer saygısızlıklar ve eylemlerin dünya çapında Müslümanların duygularını incittiğini ifade etti. İslami Şura Meclisi Başkanı ayrıca Rus parlamenter heyetinin İran ziyaretine de temasla İran-İslam Cumhuriyeti ve Rusya ilişkilerini, Hazar Denizi komşuluğu ve ortak bölgesel ve konular ayrıca ortak uluslararası işbirlikler gibi çeşitli sebeplerden dolayı büyük öneme haiz olduğunu söyledi. Galibov ayrıca İran ve Rusya arasındaki bankacılık ve finans işbirliklerine değinerek iki ülkenin ruble ve riyal transferinde ayrıca iki merkez bankası arasındaki ilişkilerde gerekli girişimlerde bulunmaları gerektiğini belirtti. Hollandalı bir siyasetçinin Lahey'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa karşı Türkiye Cumhurbaşkanlığı sözcüsü hiç kimsenin faşist nefreti ifade özgürlüğü olarak adlandırmaya hakkı yoktur dedi. İrna'nın haberine göre dün Türkiye Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı şiddetle kınayarak Twitter hesabından şunları yazdı. Kimsenin bu faşist hareket ve nefret söylemini ifade özgürlüğü olarak adlandırmaya hakkı yoktur ve Avrupa bu iğrenç ve uygunsuz eylemlere son vermelidir. İbrahim Kalın, İsveç'in ardından Hollanda'da yaşanan bu menfur eylemi Twitter hesabından kınarken, "Karanlık nefsinizle Allah'ın nurunu söndüremezsiniz," diye yazdı. Hollanda'da aşırı sağcı Pegida Partisi'nin siyasetçisi Edwin Wagnerson, Lahey'de aşağılayıcı bir eylemle Kur'an-ı Kerim'i yaktı. İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları, Eko Dışişleri Bakanları toplantısının oturum aralarında bir araya geldiler. İran'ın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan ve Ceyhun Bayramov dün Taşkent'te düzenlenen Eko oturumu aralarında bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldılar. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Eko toplantısı marjında Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü. Özbekistan Cumhurbaşkanlık Sarayı'nda Şevket Mirziyoyev ile bir araya gelen Hüseyin Emir Abdullahyan iki tarafı ilgilendiren konuları görüştü. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eko Dışişleri Bakanlarının 26. toplantısı dün Özbekistan başkenti Taşkent'te başladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı El Cezire Kanal'ın internet sitesinde yayınlanan notunda Avrupa'nın İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu ile ilgili kumarının Amerika'nın yenilgiye uğrayan tecrübesinin tekrarı olduğunu yazdı. İran'ın salı günü bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan bu notta, Avrupa'nın Amerika'nın resmi İran askeri gücüne karşı başarısız deneyimini tekrarlama kumarının birçok nedenden dolayı kendi aleyhine döneceğini ve bunun için herhangi bir sonuç alma şansı olmadığını yazdı. Emir Abdullahyan, Avrupa vatandaşlarının gruplar halinde rengarenk terör gruplarına katılarak Batı Asya'ya gittiklerinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Suriye ve Irak hükümetlerinin talebiyle terörizm ile mücadelede onlara sıcak şekilde el sıkıştığını ve IŞİD'in tamamen yenilgiye uğraması ve bu ülkelerin söz konusu terör gruplarından temizlenmesine kadar onların yanında kaldığını yazdı. Dışişleri Bakanı ayrıca İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun terör örgütü olarak tanımlanmanın hiçbir meşruiyeti olmadığı ve Avrupa'nın kesinlikle böyle bir eylemine İran'ın tepkisiz kalmasını beklememesi gerektiğini, çünkü İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine saldırmanın uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler tüzüğünün ihlali olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Başkumandanı Yardımcısı ve Kıdemli Danışmanı, ülkede son olaylara işaretle düşmanın hibrit savaşı yaklaşımının gençlerin ve İslami toplumun çeşitli kesimlerinin inanç ve görüşlerini değiştirmek olduğunu söyledi. İran'ın bildirdiğine göre Tümgeneral Seyyid Yahya Rahim Safevi yaptığı açıklamada, inkılapçı İran halkının Şafak'ta 10 gün ve İslam İnkılabı'nın 44. zafer kutlamalarında İslami nizama olan sadakatlerini kesin olarak dünyaya göstereceğini belirtti. Tümgeneral Safevi, bilişsel savaşın inançlar ve görüşleri değiştirmek olduğuna işaretle, düşmanın İran'ın son olaylarında ülke durumu ve inkılaptan yabancı ve bazı görüşlere yanlış bir görüntü yansıttığını belirtti. Başkumandanın başdanışmanı ayrıca, Düşmanın bu görüntülerle kendi Şom hedeflerine ulaşmak istediklerini, fakat İran halkı ve İslam Cumhuriyeti silahlı güçlerin kuvvetinden habersiz olduklarını ve İran halkının da düşmana eşlik etmediğini söyledi. Tüm General Safevi ayrıca İran'ın son olaylarına en az 40 ülkenin destek verdiğini, fakat hepsinin yenilgiye uğradığını ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelerin olumlu sürecine rağmen Avrupalıların bir sonuca ulaşmadaki ertelemelerinin istenilen sonuca ulaşmasını engellediğini söyledi. Nasir Kenani, İran Peres'e verdiği mülakatta Avrupa'nın İran'ın gelişmelerini dikkate alarak dış siyaset için bir araç şeklinde kullanarak halk ve hükümet arasında ayrım yaratmaya çalıştığını söyledi. Kenani ayrıca onların İran'ın iç gelişmelerine odaklanarak müzakere sürecinde imtiyaz koparmaya çalıştıklarını ifade etti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, müzakerelerin konusu İran'ın diplomasi yaklaşımını kullanarak yaptırımları kaldırmaya ve dünyanın farklı ülkeleriyle işbirliği ortamı yaratmaya çalıştığı bir konuydu, dedi. Kenani, Amerika ve Avrupa'nın yaptırımları bir araç olarak kullandığını belirterek, İran'ın dinamik bir diplomasi yürüterek bunu aştığı ve sonuçlarını da İran'ın Asya ve komşu ülkelerle ekonomi ilişkilerinde görüldüğünü vurguladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi, Salı günü yaptığı açıklamada Şubat ayında İran'ı ziyaret edeceğini duyurdu. İran Peres Haber Ajansı'nın haberine göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü, siyasi görüşmeler yapmak üzere Şubat ayında Tahran'a geleceği tahmininde bulundu. Brüksel'de bulunan Grossi, Avrupa Birliği Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuyu gündeme getirerek, İran'ın koruma anlaşmaları çerçevesindeki taahhütlerin uygulanmasına ilişkin karmaşık bir tablonun söz konusu olduğunu iddia etti. Grossi, İran'ın taahhütlerinin bir kısmını yerine getirdiğini, ancak yine de onlara bazı önemli açıklamalarda bulunmaları gerektiğini iddia etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü, İran'a yapacağı ziyarette iddia edilen koruma konuları alanında ilerleme kaydedileceğini umduğunu ifade etti. İran, Bercam nükleer anlaşmayı imzaladıktan sonra sorumlu bir ülke olarak yükümlülüklerini kusursuz bir şekilde yerine getirdi ve bu husus Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 16 raporunda onaylandı. Batı ülkeleri İran'da Uluslararası Etkili Kadınlar Oturumu'nun düzenlenmesinden rahatsız olduklarını açıklayarak vatandaşlarının bu kongreye katılmamaları için onlara baskı ve kısıtlama uyguladı. İran'ın bildirdiğine göre, geçenlerde ilki düzenlenen Uluslararası Etkili Kadınlar Oturumu'nun en önemli olaylarından biri, bazı batılı ülkelerinin kendi vatandaşlarını kongreye katılmasını engellemesi ve yasaklamasıdır. Öyle ki bu ülkelerin bazı üniversite hocaları, kendi üniversiteleri tarafından İran'a seyahat yapmamaları konusunda tehdit edildiler. Özellikle Hollanda ve Amerika'nın kadın temsilcilerinin İran'a seyahat etmeleri konusunda büyük elçilikleri veya hükümetleri tarafından kısıtlamalar ve baskılarla karşı karşıya kaldıkları, Uluslararası Etkili Kadınlar Kongresi'ne katılmak için İran'a giderlerse isimleri kırmızı listeye ekleneceği tehdidi aldıkları belirtildi. Batılıların bu tutumu, kadınlar alanında Uluslararası Kongre'nin geniş çapta etkili olduğunu gösteriyor. Zira İran'da Eylül sonlarındaki kargaşaların ardından İran'dan kadınları bastıran bir ülke imajı yaratmaya çalışıldı. Halbuki çeşitli alanlarda etkili olan 300 kadının dünyanın çeşitli ülkelerinden katılması bu yanlış düşünceye meydan okurken, kongre konukları da İran'da kadınların durumuna ilişkin Batı medyası ile gerçekler arasındaki farka şaşırdılar. İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı, İran'ın bilimsel sıralamada dünyada 15. sıraya yükseldiğini açıkladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı Behram Einullahi, İran sıralamasının 16. basamaktan 15'e yükseldiğini işaretle İran'da araştırma ve bilim üretiminin ortalama büyüme hızının 7,42 olduğunu, bu ortalamanın tıp bilimlerinde 8,23 olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı İran İnkılabı'nın en büyük başarılarından birinin sağlık alanıyla ilgili olduğuna işaretle bugün Dünya Sağlık Örgütü'ne göre eğitimli bilim adamlarının çabalarıyla İslami İran, Batı Asya bölgesi ki tüm sağlık göstergelerinde üstün konumdadır dedi. İstanbul'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 315 kişinin tutuklandığı belirtildi. Haber daha önce haber kaynaklarının Türkiye'nin iki büyük şehri olan İstanbul ve Adana'da uyuşturucu tüketiminde keskin bir artış olduğunu bildirdiği koşullarda yayınlandı. Türkiye'den TRT'ye göre bu yılın ilk 3 haftasında İstanbul'da çok sayıda narkotik polis operasyonunda uyuşturucu kaçakçılığından şüphelenen 3916 kişi tutuklandı. Habere göre Türk adli makamları bu kişilerden 315'i hakkında geçici tutuklama kararı çıkararak cezaevine gönderdi. Türkiye Milli Savunma Bakanı bu ülkenin Irak ile 302 kilometrelik ortak sınır hattının güvenliğinin sağlandığını ve Pençe Kilit olarak bilinen operasyonda 500'den fazla teröristin de öldürdüğünü iddia etti. TRT'nin haberine göre Hulusi Akar, Ankara'nın teröre karşı kararlılıkla sürdürdüğü mücadele kapsamında bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Pençe Kilit operasyonunda önemli bir aşamaya gelindi ve zapt bölgesi teröristlerden temizlendi. Önemli ölçüde inleri, mağaraları ve sığınakları tahrip olmuştur dedi. Yunanistan Başbakanı yeni savaş uçaklarının alınmasına ve ülkenin mevcut filosunun yenilenmesine değinerek Yunanistan'ın Türkiye ile daha az önemli konuları görüşme fırsatının olmadığını söyledi. Katamerini gazetesinin haberine göre Yunanistan Başbakanı Mitsotakis dün Yunan Havacılık Endüstrisi'nin tesislerinde incelemeleri sırasında Atina'nın herhangi bir savaşa ve açık tehdide kararlı bir hazırlılıkla yanıt vereceğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Yunan makamlarına gönderdiği bir mesajda Moskova yönelik provokatif eylemlere karşı uyarıda bulundu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa tepki olarak Yunan hükümeti, Batı'nın Rusya karşıtı yaptırımlarına katılarak uluslararası arenada defalarca Moskova'ya karşı tavır aldı. Rusya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ermenistan'ın Rusya'nın Karabağ'daki rolüne yönelik eleştirilerine yanıt olarak Moskova'nın bu tartışmalı bölgeyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı. Sputnik Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Dmitri Peskov dün Rusya'nın Karabağ konusunda üçlü anlaşmalara katılarak yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyledi. Ve Amerika'da siyasi yetkililerin konut veya iş yerlerinde gizli belgelerin ortaya çıkmasıyla ilgili skandalın devamında bu kez bu ülke medyası Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence'in evinde onlarca gizli belgenin ortaya çıktığını duyurdu. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre CNN internet sitesinin haberine göre Mike Pence'in bir avukatı geçen hafta Mike Pence'in Indiana'daki evinde 12 yakın gizli belgeyi ortaya çıktığını belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Avrasya'nın İran'la serbest ticaret için yeni adımıyla ilgili. Avrasya Ekonomik Birliği Ticaret Bakanı Andrey Slepnev, yakın gelecekte İran ile bir serbest ticaret anlaşması imzalanacağını duyurdu. Andrey Slepnev, Avrasya Ekonomi Birliği'nin İran ile bazı konuların çözüme kavuşturmak için yapılan son müzakerelerin çok önemli olduğunu işaretle, söz konusu anlaşmanın çok yakın bir gelecekte imzalanacağından emin olduklarını belirtti. Avrasya Ekonomi Birliği'nin söz konusu üst düzeyli yetkilisi, yapılan görüşmelerin başlıca gündeminin İran ve başta Rusya olmak üzere Avrasya ile ticarette gümrük vergilerin kaldırılması olduğunu söyledi. Avrasya Ekonomik Birliği Ticaret Bakanı, İran ve Avrasya Ekonomik Birliği arasında birçok konuda anlaşma sağlandığı bir ortamda bu açıklamayı yaptı. Avrasya Ekonomik Birliği Ekonomik Komisyonu da yaptığı açıklamada şunları duyurdu. Geçen hafta Tahran'daki müzakereler sırasında iki taraf arasında gelecekteki anlaşma için bir mütabakat zaptı imzalandı. İran tarafı geçtiğimiz hafta Perşembe günü Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Ali Rıza Peymanpak başkanlığındaki Avrupa Birliği Ticaret Bakanı, Avrupa Birliği Ticaret Bakanı Slepnev başkanlığındaki Avrasya Birliği heyetiyle müzakerelerde bulundu. İran ve Avrasya arasında serbest ticaret anlaşması son yıllarda karşılıklı anlaşmalardan sadece biridir. İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin büyük bir bölümü bu anlaşma çerçevesinde yapılacak gibi görünüyor. Nitekim İran ve Avrasya ülkelerinin bu anlaşma çerçevesinde serbest ticaret bölgeleri oluşturarak karşılıklı işbirliğini geliştirmeleri kararlaştırılmıştır. Avrasya Birliği yetkilileri son birkaç yılda İran'la birçok müzakere turu düzenledi. Bu müzakerelerin yapılması Tahran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile işbirliği açısından önemli olduğunu göstermekte. Bu bağlamda İran Ticareti Geliştirme Örgütü'nün Uluslararası İlişkiler ve Ticaret Anlaşmaları Danışmanı Seyyidi geçen Nisan ayında şunları söylemişti. Bu turdaki tartışmalar her iki tarafın da ürün listelerinin konusu oldu. Bu görüşmeler İran temsilcileri ve Avrasya Birliği'ne üye 5 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Serbest ticaret anlaşmasında her iki taraftan alınan malların yaklaşık %80'inin tarifesinin kademeli olarak sıfıra indirileceği, kalan %20'lik malın transferini ise değişmeyeceği hükme bağlandı. Şu anda anlaşma metni büyük ölçüde tamamlandı ve her iki tarafça daha fazla değerlendirilmesi gereken birkaç konu var. 2019'da İran ile Avrasya Birliği arasındaki ticaretin değeri 2 milyar 400 milyon dolardı ve bu değer 2021'de 5 milyar dolara yükseldi. İran ile Avrasya arasındaki ticaret değerinin yaklaşık 4 milyar doları tarım ürünleriyle ilgiliyken endüstriyel makine ticareti de son yıllarda artış göstermiştir. İran ayrıca Avrasya ülkelerine makine, metal malzemeler ve mineraller ihraç etti. Ayrıca önceki karşılıklı anlaşmanın serbest ticaret anlaşması haline gelmesi durumunda İran ile Avrasya arasındaki malların yaklaşık %80'inin ticaret tarifesi sıfırlanacak. Bu konu karşılıklı ticaret hacmini artıracaktır. Zira Avrasya Ekonomik Birliği şimdiye kadar bunu büyük bir kapasite ile bir anlaşmayı gündeminde bulundurmuyordu. Öte yandan İran'ın bu birliğe üyeliği için Rusya gibi üye ülkelerin bazı yetkililerinin desteğinin yanı sıra İran'ın ticaret payının artması ve Güney Kafkasya'daki mevcut koridorların gelişimi için jeopolitik konumu da İran'ın bu birliğe tam üyeliği için ortam sağlayabilir. Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Netanyahu'nun geri adım atarak kabineyi kurtarmasıyla ilgili. Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu yeni kurduğu kabineyi dağılmaktan kurtarmak için Sağlık ve İçişleri Bakanı'nın görevden almak zorunda kaldı. Siyonist rejim Cumhurbaşkanı 1 Kasım erken parlamento seçimlerini kazanan Likud Parti lideri Netanyahu'ya 13 Kasım'da yeni bir kabine kurma emri verdi. Bu görev 11 Aralık'ta sona ermesi gerekiyordu ancak Herzog 21 Aralık'a kadar bu süreyi 10 gün uzattı. Netanyahu 21 Aralık 2022'de Netanyahu kabinenin kurulduğunu açıkladı. Ve kabine 29 Aralık'ta Siyonist Rejim İsrail'in meclisi Knesset'ten güven oyu aldı. İşgal altındaki topraklarda yapılan son parlamento seçimlerinden önce Netanyahu, bu seçimlerde başarılı olursa parlamento ve kabinenin ağırlığını azaltmak için başta başsavcılık olmak üzere yargı sisteminin yetkilerini hızla azaltmaya başlayacağının ve böylece önemli siyasi kararlar alırken meclis ve kabinenin ağırlığını arttırma sözü verdi. Ancak bazı bakanların aldığı tedbirler ve kabine üzerindeki baskılar Netanyahu'nun İsrail yargısı önünde geri adım atmasına sebep oldu. Kabinenin kurulduğu ilk günlerden itibaren kabineye yönelik baskılar ve eleştiriler geniş şekilde başladı. Bu kabinenin çok önemli bir özelliği, üyelerinin neredeyse tamamının sağcı partilere ve aşırı dinci görüşlere sahip, tuhaf ve sert görüşlere sahip kişilerden oluşmasıdır. Ayrıca Netanyahu ve kabinedeki diğer bazı üyeleri yolsuzluk ve güvensizlik davalarıyla karşı karşıya. Bu faktör İsrail Yüksek Mahkemesi'nin ayağının kabine atamalarına açılmasına neden oldu. Yüksek Mahkeme çarşamba günü yaptığı açıklamada Şahs Partisi Başkanı Ariye Deri'nin Sağlık ve İçişleri Bakanı olarak Netanyahu kabinesinde olamayacağını açıkladı. Deri, Siyonist yargı sisteminde vergi yasalarını ihlal ettiği için hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu ceza Deri'nin yüksek savcılık ile anlaşmasının ardından ertelenmiş hapis cezası olarak değiştirildi. Şimdi yüksek savcılık Deri'nin Knesset temsilcisi olarak siyasi faaliyetlere devam edebileceğini fakat bakanlık görevinde bulunamayacağını belirtti. Bu mesele parlamentoda 11 sandalyesi bulunan Şahs Partisi'nin Deri'nin görevden alınması durumunda koalisyon kabineden çekileceği tehdidinde bulunmasına sebep oldu. Fakat yine de Netanyahu Deri'yi görevden almak zorunda kaldı. Böylece ilk savaşı Siyonist rejimin yüksek mahkemesine karşı kaybetti. Gerçi Netanyahu Deri'yi görevden almaktan başka çaresi yoktu fakat yine de onu görevden almakla kabine yönelik baskıları azaltmak için yüksek mahkeme karşısında geri adım atmaya mecbur kaldı. Fakat bazı haber çevreleri İsrail rejimi yargı sisteminin Netanyahu'nun salahiyetsiz olduğuna dair kararın açıklanması için çalışmalara başladığını duyurdu. Bu bağlamda Siyonist rejim basınından Haaretz gazetesi ve de İsrail televizyonu 12. kanalı da haberlerinde korsan rejim İsrail Başsavcısı Gali Baharav Maria'nın çıkar çatışmasını önleme anlaşmasına atıfta bulunarak Netanyahu'nun başbakanlığa uygun olmadığını ilan etmeyi planladığını duyurdu. Netanyahu 3 yıl önce imzaladığı çıkar çatışmasını önleme anlaşması hala geçerlidir. Netanyahu 3 yıl önce bu anlaşmayı imzalayarak eski hukuk danışmanı Avihai Mendelblit'in yolsuzluk davaları nedeniyle görevden alınması emrinin vermesini engellemeye çalıştı. Bu anlaşmaya göre Netanyahu'nun yargılanmasını ve kişisel meselelerini etkileyebilecek atamalar veya yargı sistemindeki değişiklikler hakkında karar vermesi yasaktır. Şimdi Netanyahu'nun geri adım atarak Deri'yi görevden alması ile yargı sisteminin Netanyahu'nun görevden alınması yönünde mi hareket edeceği yoksa Netanyahu'nun yargı sisteminin görüşünü kazanmak için onun yetkilerini kısıtlama kararından geri adım mı atacağını bekleyip görmek gerekiyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 5 Behmen 1401 Hicri Kameri 3 Recep 1444 ve miladi 25 Ocak 2023 Çarşamba. ...1190 yıl önce Hicri Kameri 3 Recep 254'te İslam peygamberi Pak torunlarından Hazreti İmam Ali Al-Naki aleyhisselam şehit düştü. O Hazreti Kamer'e 212 yılında Medine kentinde dünya geldi ve babası İmam Cevat tarafından yetiştirildi. İmam Ali Al-Naki babası rihlet ettikten sonra İslami toplumun önderi ve imamı oldu. İmam Ali Al-Naki'nin ünlü rakaplarından biri hidayete erdiren anlamına gelen Hadi'ydi. İmam Hadi hakiki İslam'ı tanıtmak için büyük emek verdi. İmam Hadi'nin önemli çalışmalarından biri Şia düşüncesi ve kültürünü korumak ve muhaliflerin telkinlerini engellemekti. Bunun için İslami usul ve fıkıh alanında seçkin talebelerin yetiştirilmesi gerekiyordu ve İmam Hadi Aleyhisselam bu çalışmayı kendi döneminde devam ettirdi ve çok seçkin talebeleri yetiştirdi. Çok sayıda büyük ilim ve edebiyat ehli o imamın sonsuz ve engin ilim denizinin yararlandı. İmam Hadi Aleyhisselam her zaman muhtaçlar ve kimsesizler için bir sığınak olurdu. O hazret yaklaşık 42 yıllık ömür ve 33 yıllık imametten sonra Hicri Kameri 254 yılının Recep ayının 3. gününde 13. Abbas halifesinin komplosuyla şehit edildi ve o yüce imamın pak naaşı Samara'da toprağa verildi. ...44 yıl önce bugün Hicri Şems'i 5 Behmen 1357'de Despot Şah unsurlarının İran'ın birçok kentinde iki kişiden daha fazla insanın bulunduğu gösterilerin yapılmasını engellemelerine rağmen halk Şah'ın tüm uyarılarını hiçe sayarak geniş protesto gösterileri düzenledi. Şah'ın satılmış unsurları göstericilere karşı en şiddetli yöntemlere başvurmalarına rağmen gösterilerin kontrol edemediler. Şu an güvenlik güçleri inkılapçı halka karşı şiddet ve baskı yöntemlerini kullanmaları neticesinde onlardan birçoğunu şehit ettiler. Aynı günde Tahran'da hava kuvvetlerine bağlı birçok subay toplanıp caddelerde hazır bulunarak batırıların çizgisinde olan Şah rejimine karşı protesto gösterisi düzenlediler ve rahmetli İmam Hümeyni'nin emirlerine bağlı kalacaklarını da vurguladılar. Onlar söz konusu gösterilerin sonunda yayınladıkları bildiride Despot Şah rejiminin işlediği sayısız cinayetlerini kınarken İslam inkılabı yolunda canlarını feda etmeye hazır olduklarını bildirdiler. ...38 yıl önce bugün Hicri Şems'i 5 Behmen 1363'te İranlı alim Molla Abdullah Mudarris Gürci vefat etti. Hicri Şems'i 1275'te fazıl bir ailede dünyaya gelen Molla Abdullah Mudarris Gürci din ilimler alanında eğitim gördü. İlk başta kardeşi Muhammed daha sonra bölgedeki diğer alimlerden feyizler alan Gürci birçok öğrenci yetiştirdi ve İran'ın Kürdistan eyaletinde özellikle İran'ın batısındaki Sanandaj kentinde İslami öğretileri tebliğ etti. Yıl önce bugün Hicri Şems'i 5 Behmen 1391'de İranlı çağdaş ressam Muhammed Bagır Asepzade Kazvini vefat etti. ...1056 yıl önce bugün Hicri Kameri 3 Recep 388'de İranlı matematikçi ve mütercim Ebu'l-Vefa Muhammed bin Yahya Buzcani vefat etti. İran'ın kuzeydoğusundaki Neşabur yakınında Hicri Kameri 328'de dünyaya gelen bu İranlı bilim adamı kendi döneminin en ünlü matematikçi ve müneccimlerinden idi.
Bu Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Aday listeleri ortak masada.
Yeni Asya.
Açlık sınırı 10 bin liraya dayandı.
Yeni Çağ.
Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Bursalı 23 Ocak tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde "İktidar ülkeyi ağır vesayet altına soktu" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. İktidar ülkenin boynuna sadece dış borç olarak 500 milyar dolarlık prangayı asınca ve doğal yollarla ülkeye ihtiyacı olan döviz girişi olmayınca ülke ve saray dış ülkelerin ağır bir mali vesayeti altına girdi. Bunları biliyorduk ama Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed El Suud'u Cedan resmen dile getirince bir tuhaf olduk. Türkiye, Mısır, Pakistan gibi ekonomisi kırılgan durumda olan ülkeleri desteklemeye devam edeceğiz diyen yazar yazısının devamında şunlara yer veriyor.
Petrol zengini ekonomik bakımdan çökmüş 3 Müslüman ülkeyi kırılgan sayarak onları koruyacağız diyor. Nasıl? Milyar dolarlar vererek. Suudilerden kaç milyar dolar Merkez Bankası hesaplarına girdi bilmiyoruz. Ama ta Kasım ayından beri gelen haberlere göre herhalde Aralık'ta veya Ocak'ta 5 milyar dolar. Türkiye için anlamı ne ki demeyin. Dolara kurşun atan bir iktidar için büyük para. Haberin yayılması bile dolara dur diyor. Suudilerin beklentisi ne diye sormayacağım. Ama bu tür rica minnet verilen paraların siyasi anlamı olduğunu alem bilir. Ayağa gidildi. Kaşıkçı cinayet için sarf edilen bunca laftan dolayı kapalı kapılar ardında özürler dilendi. Ben ettim, sen etme, ver bu parayı. Seve zeve lafı mı olur? Bir beş daha gönderebiliriz. Böylece Suudi politikalarının yörüngesine girmiş oluyorsunuz. Çökmüş bir ekonominin 5 milyarlar karşısında politika yapacak hali sıfırdır. Suudi Arabistan Müslüman ülkelerin üzerinde bir üstünlük kuruyor. Bu sizin dış politikanızı da etkiler. İdeolojik olarak ülke içindeki sözde İslami paralel yapıların gelişmesini de teşvik eder. Sadece Suudiler mi? En büyük bonkör Moskova. Türkiye, BOTAŞ aracılığıyla Rusya'ya aylardır petrol doğalgaz borcunu ödemiyor. Sözü edilen 20 milyar dolar. Sonra ödersiniz. Hele şu seçimi kazasız belasız yeniden bir kazanın. Aramızdaki ilişkileri bir şekilde seçim sonrası limon sıkılmasın. Sonrasına bakarız. 5 ay sonrası kim iktidardaysa sopanın üzerine 20 milyar dolarlık fatura asılır ve iktidarların burnu önünde sallandırılır durur. Bugün Rusya ile karşılıklı ticarette muazzam açık var. Rusya'nın 2021 bize ihracatı 59.6 milyar dolar, bizim ihracatımız ise 7.6 milyar, 8.5 kat. Sadece Suudi Arabistan ve Rusya mı? Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt. Buralardan daha çok para geliyor. Kontrol altındaki şirketler, ortaklıklar, büyük arsalar. Amerika'nın F-16 havucu. Uçağın ona bağlı milli savaş uçağı geldi geliyor propagandası ile avunur dururken orta dönemde bile bu pek de mümkün gözükmüyor. Silüet gösterebilirsiniz de gerçeğini savaş yapabilecek konuma getirmek çok çok zor. Yani F-16'lara bağımlısınız. Amerika konuyu uzattıkça uzatıyor. Güncel politikalarda mesela Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine hemen evet de Suriye meselesinde bensiz bir hareket etme diyor. Amerika sopasının ucuna taktığı F-16 havucunu iktidarın burnu üzerinde dolaştırıp duruyor. Vesayet diz boyu.
Mehmet Kara 23 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde Erdoğan Erdoğan'a karşı mı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Muhalefetin bir yılı aşkın bir süredir yaptığı erken seçim taleplerini seçim zamanında yani 18 Haziran 2023'te yapılacak diyen Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimini öne çekme kararı aldı. 14 Mayıs yani Demokrat Parti'nin "Yeter söz milletindir" sloganı ile tek parti, tek adam rejimini yıkarak 1950'de iktidara geldiği tarih diyen yazar yazısının devamında şunlara yer veriyor.
2002'de hükümet ortağıyken AK Parti iktidarının önünü açan 2015 ve 2018 tarihinde de erken seçim çağrılarını yapan Devlet Bahçeli yılbaşında Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında yapılsın, isterse erkene alınsın mesajıyla erken seçimin önünü açmıştı. Erdoğan da mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz diyerek önce Mayıs ayını işaret etti, ardından da 14 Mayıs tarihini verdi. Cumhur İttifakı bu tarihten bir fayda umuyor ama Demokrat Misyon'un temsilcisi şu anda altılı masada. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Erdoğan 14 Mayıs'ı işaret etmiş. Biz Demokrat Parti olarak buradayız. Aynı yerdeyiz, bekleriz. Yerli ve milli şefe karşı yeter söz, milletindir diyeceğimiz bir gün olacaktır. Sayın Erdoğan haklı. Bu aziz millet yeter diyecek. Hukuksuzluklara, yolsuzluklara, yasaklara ve adını hedef koydukları yalanlara yeter diyecek. Erdoğan da biliyor. Milletimiz yeter diyecek. Ülkeye demokrasi ve adalet gelecek. Kendisi girecek. Buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz diyerek adeta pası gole çevirdi. Türkiye seçim satı mailine girdi ama seçime kadar ülkenin gündeminde Erdoğan'ın üçüncü defa aday olup olamayacağı, seçime karar verip vermeyeceğini konuşacağız. Tarih açıklandığında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği karara kilitleneceğiz. Tabi burada altılı masanın adayının kim olacağı da konuşulacak. Altı partinin yetkilileri adayın Şubat ayı içinde açıklanabileceğini işaret etse de son karar altı genel başkanın yapacağı toplantılarda verilecek. Altılı masa son toplantısında 6 Nisan'dan sonra alınacak bir erken seçim kararını desteklemeyeceğini açıklamasına rağmen 14 Mayıs'la ilgili kararını Perşembe günü yapacağı toplantıda alacak. Altılı Masa'nın ilk cevap vereceği husus, Erdoğan'ın 14 Mayıs'a işaret ettiği konuşmadaki "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine yeter diyecektir" cümlesi olacaktır.
Pahran Radyosu.
Zeki Ceyhan 23 Ocak tarihli Milli Gazete'de "Gerçekten dedikleri gibi ise" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. İktidar sözcüleri ve yandaş kalemler el ele vermişler, altılı masa yerden yere vurup duruyorlar. Küçümsüyorlar, beğenmiyorlar, aşağılıyorlar. İktidar sözcülerinin ve yandaş kalemlerin dilinde altılı masanın ne kabiliyetsizliği kalıyor ne de beceriksizliği. Altılı masayı aylardır toplanan ama hiçbir şeye karar veremeyen yeteneksizler olarak tanımlıyor. İktidar sözcüleri ve yandaş kalemler "daha bir aday bile tespit edemediler" diye altılı masayı alaya alıyorlar. Altılı masayı oluşturanların kendi aralarında sürekli hırgür yaşadığını da iddia ediyorlar. İktidar sözcüleri ve yandaş kalemlerin altılı masa hakkında söyledikleri ve yazdıkları saymakla bitecek gibi değil diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Diyelim ki iktidar sözcülerinin ve yandaş kalemlerin altılı masa hakkında söyledikleri her şey gerçek olsun. Bütün bu iddialar doğru çıksın. Peki onların altılı masadan bu kadar tırsmalarının nedeni ne ola ki? Karşılarında rakip olarak gördükleri altılı masayı hem aşağılıyorlar hem de altılı masadan alabildiğine tırsıyorlar. Çünkü sokaktan gelen sesler onları rahatsız ediyor. Rahatsız oldukları sokaktan gelen seslerde bunlar gitsin de kim gelirse gelsin deniliyor. İktidar sözcüleri ve yandaş kalemler sokaktan gelen bu sesler karşısında altılı masayı küçümseyerek insanların aklını çelmeye çabalıyorlar. Ancak sokaktaki vatandaş her şeyin farkında ve iki taraftan gelen açıklamalara bakıyor. Kutuplaştırıcı ve kamplaştırıcı açıklamalardan olabildiğince uzak duruyor. Sokaktaki vatandaş kucaklayıcı söylemlere sıcak bakıyor. Bu nedenle de iktidar sözcüleri ve yandaş kalemlerden gelen çağrılara kulak verilmiyor. Evet, gerçekten dedikleri gibi ise iktidar sözcülerinin ve yandaş kalemlerin altılı masayı hiç önemsememeleri gerekmez mi? Ama altılı masa lafını duyunca yürekleri hop oturuyor, hop kalkıyor. Bu nedenle altılı masa iktidar sözcülerinin ve yandaş kalemlerin korkulu rüyası haline geliyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Süre'yi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hadi Aleyhisselam'ın Şehadet Yıldönümü özel programı.
Muhterem dinleyiciler, bugün Hicri Kamer'de 3 Recep Ehl-i Beyt semasının 10. yıldızının şehadet yıl dönümüdür.
Bu münasebetle hazırlamış olduğumuz sohbette o Hazretin marifet denizinden birkaç damlaya ulaşarak İmam Mehdi Aleyhisselam'ın gaybet dönemi için hazırlıklarına değineceğiz.
Hicri Kamer'de 212 yılında dünyaya gelen İmam Hadi Aleyhisselam, muhterem babası İmam Cevad Aleyhisselam'ın sayesinde yetişti ve o imamın şehadeti ardından daha 8,5 yaşındayken İslam ümmetinin imametini üstlendi. Mübarek adı Ali olan Ehl-i Beyt'in 10. imamı Hadi ve Naki lakapları ile tanınıyor. İmam Hadi Aleyhisselam da muhterem babası gibi küçük yaşta İmamet makamına nail olurken bu önemli görevi 33 yıl boyunca sürdürdü.
Masum imamlar marifetin kaynayan çeşmeleri ve ilahi bilginin hazineleri olarak hiç sönmeyen parlak bir ışık misali, bilimin her tarafına ışık saçarak bilinmeyenleri çözdüler. Masum imamların en önemli ve kapsamlı ziyaretnamelerinden biri olan Ehl-i Beyt imamların makamı ve mutahhar imamların karşısında Müslümanların görevleri hakkındaki inançlarının yer aldığı Cami'a Kebire ziyareti, İmam Hadi Aleyhisselam'ın mucizelerinden ve Şiaların iftiharlarından biridir. Zira bu ziyaretnamede felsefe, irfan, Kur'an-ı Kerim ve rivayetler açısından tüm ilahi sırları içinde barındırıyor.
Kur'an-ı Kerim'in en büyük müfessirlerinden Ayetullah Cevadi Amuli İmam Hadi Aleyhisselam ile ilgili şöyle diyor. Sadece Kur'an-ı Kerim Ehl-i Beyt ile eşdeğerdir. Kur'an-ı Kerim birçok müfessirin nail olduğu tefsir nimetine sahiptir. Fakat velayet yorum ister. İmam Hadi'nin mübarek varlığı ve vücudu imamet ve velayeti yorumluyor. Bu nurlu camia kebire ziyareti ise imametin yorumu konumundadır. Yani Kur'an-ı Kerim'in yoruma ihtiyacı olduğu gibi imametin de yoruma ihtiyacı vardır. İmamların her biri Kur'an-ı Kerim'den bir veya birkaç ayeti yorumlamışlardır. Fakat İmam Hadi'nin mübarek varlığı ise Kur'an-ı Kerim'in tümünü yorumlamıştır. Zira idret ve Kur'an-ı Kerim eşdeğerdedir.
İmam Hadi aleyhisselam 33 yıllık imametini Abbasi halifelerinden 6'sı ile eş zamanlı geçirdi. Fakat halifelerin imama karşı tutum ve davranışları farklıydı. Bazıları hasmane davranışlar izlerken bazıları da daha ılımlı tutumlar sergilediler. Fakat yine de halifelerin tümü hilafeti gasp ederek imametin haklarını göz ardı ettiler.
Abbasi halifelerden mütevekkil diğer hepsine oranla Ehl-i Beyt ve İmamet hanedanına karşı daha fazla düşmanlık güttü ve her yolda onları rahatsız etmeye çalıştı. Öyle ki hatta masum imamlar özellikle İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mutahhar türbesine ve etraftaki evlere tahrip emri vererek Kerbela arazilerinin sürülmesi ve ekilmesine emretti. Mütevekkil İmam Hadi'nin Medine'deki varlığından korkarken, o Hazreti Medine'de siyasi faaliyetlerde bulunabilme ihtimali ise mütevekkilin adeta uykularını kaçırıyordu.
Hadi aleyhisselamın yaşamı hükümetin baskı ve istibdat dönemiydi. Abbasi halifeleri imamı sürekli izleyerek o hazretin şiilerle görüşmelerini yoğun şekilde kontrol etmeye, halk ve kamuoyunun aydınlatılmasını engellemeye, bu büyük ilahi kaynaktan yararlanmalarını önlemeye çalışıyorlardı. Bu yüzden mütevekkil çok şeytani bir planla imamı Medine'den Samarra'ya sürgün etmeyi planladı.
Askeri bir kent olan Samarra bazı Abbas halifelerin başkentiydi. Mütevekkil kendi şom planlarını gerçekleştirmek için bazı bilimsel oturumlar düzenliyordu. Fakat İmam Hadi aleyhisselam en zor fıkhi, felsefi ve kelam meselelerini çözerek verdiği dakik ve net cevapları ile soru soranları hayrete düşürür. Ve onlar ise mecburen Hazretin imametine itiraf ediyorlardı.
Abbasi halifelerden Ma'mun döneminde bilim adamlarından olan Yahya bin Eksem, Basra kentinde Ehl-i Beyt'in 8. imamı Hazreti İmam Rıza aleyhisselama yenilmişti. Fakat Ma'mun döneminde İmam Cevad aleyhisselam ile münazarada da yenildi. Her ikisi de Alevi hanedanının özelliklerinden ilim ve büyüklüğün tartışılmaz olduğunu anladılar.
Yahya bin Eksem, imam ilminin sıradan ve normal insanların ilmiyle asla kıyaslanamayacağını anlamıştı. Fakat daha önce aldığı yenilgiler onun aşağılanmasına sebep olduğu için sürekli eski yenilgilerini telafi etme çabasında olmasına neden olmuştu. Bu yüzden İmam Cevad'dan sonraki imamı bekliyordu. Cevadul Eymen'in şehadeti ardından bir mecliste İmam Hadi ile bir araya gelerek bazı sorular ve şüpheler hakkında o hazrete sorular yöneltti.
Yahya bin Eksem Neml suresinin 40. ayetini okuyarak imama sorup Süleyman Belkıs'ın tahtını istedi. Asıf bin Berhiya ise Süleyman göz kırpmadan tahtı hazırladı. Nasıl olur da bir peygamber olan Süleyman, Asıb bin Berhiya'nın ilminden habersizdi ve kendisi tahtı hazırlayamadı?
İmam Hadi aleyhisselam bu soruya cevap olarak şöyle buyurdu. Süleyman Nebi bunu bizzat yapmaya kadirdi. Fakat Asıb bin Berhiya'nın gücünü halka açıklamak ve kendisinden sonra bilimsel, efsel kişiyi tanıtmak istedi. Asıb bin Berhiya, Süleyman'dan sonra onun halefi ve halkın halifesiydi ve sahip olduğu tüm ilim ve bilgi Süleyman'ın nübüvvet mektebinde öğrendi. Kendi haleflerini ilim ve fazilet üstünlüğüyle halka tanıtmak peygamberlerin sünnetidir. Evet, böylece İmam Aleyhisselam çeşitli münazara meclislerinde açık ve ikna edici cevaplarla kendi bilimsel konumunu gözler önüne sererek şiirlerin güçlenmesini sağlıyordu.
Tahran Radyosu.
İmam Hadi Aleyhisselam'ın imameti döneminde Bağdat'ta bazı isyanlar yaşandı. Genelde Alevi ve hakimiyet hakkının Ehl-i Beyt'e olduğunu savunan farklı hareketler yapıldı. İmam Hadi ise gizli mektuplarla inkılapçılar ile bağlantı kurarak bu vesileyle geniş bir bilgilendirme ağı oluşturup çeşitli siyasi, mali ve inançsal konularda görüş bildirirdi. Bu güçlü örgütlenme ise Şia mezhebinin yayılmasına sebep olurken aynı zamanda dönemin halifelerine karşı bir nevi yumuşak savaş da sayılırdı.
İmam ve halk arasında bağlantı kuran imamın temsilcileri İmam Rıza Aleyhisselam, ardından İmam Cevat ve daha sonra İmam Hadi Aleyhisselam tarafından imamlar ve Ehl-i Beyt arasında bağlantı sağlamakta görev üstlendiler. Onlar humus paralarını toplayıp imam göndermeyi ilaveten kelam ve fıkhi sorunlarda da yapıcı roller üstlendiler. Ve bir sonraki imamın imameti için İslam ümmetini hazır hale getirmekte eksen rol oynadılar.
Böylece imamet ve velayet konumunun açıklanması, gaybet dönemi için şiirlerin düşüncesini hazırlamak ve alimleri tanıtmak ise İmam Hadi Aleyhisselam döneminde gerçekleşen diğer temel çalışmalardan biriydi. Zira Şia toplumu yavaş yavaş gaybet dönemine yaklaşıyor ve imamın fiziksel yokluğu için hazırlanmalıydılar. İmam Hadi Aleyhisselam birçok rivayet çerçevesinde gaybet döneminin yakın olması hakkında konuşur, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gizli veladeti hakkında müjdeler verir ve o Hazret'in gizli olmasının kesinlikle Şiaların şüpheye düşmesine sebep olmaması gerektiğini belirtiyordu.
İmam Hadi Aleyhisselam kendi imameti döneminde zalim hükümranlar ile uzlaşmadı ve imamın varlığını kendi hükümeti için büyük bir tehlike olarak gören hükümet sistemi tek kurtuluş yolu olarak bu ilahi ışığı söndürmekte gördüler. Böylece böyle bir günde o hazreti de kıymetli ve değerli ecdadı gibi zehirleyerek şehit ettiler. O hazretin Samara kentinde olan Mutahhar Türbesi Ehl-i Beyt'e gönül veren binlerce aşığın sığınağıdır.
Değerli dinleyiciler, bu yıl Recep ayının 3. günü aynı zamanda ilk cuma gecesi yani rekaip gecesidir. Zamanın her anı değerlidir ve boşa harcanan zamanın telafisi mümkün değildir. Bu nedenle insan ömrünün her anı çok kıymetlidir. Ancak bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğer zamanlardan çok daha fazladır. Regaib gecesinin içinde bulunduğu Recep ayı da bunlardan biridir.
Resul-i Ekrem'den nakden şöyle anlatılıyor. Recep ayının ilk cuma gecesinden gafil olmayın. Zira Allah'ın melekleri o geceyi Leyletul Regaib derler. Bu gecede gecenin üçte biri geçince gökte ve yerde olan tüm melekler Kabe ve etrafında toplanır. Bu durumda Allahu Teala onlara hitaben şöyle buyurur. Ey benim meleklerim, benden ne isterseniz isteyin. Melekler de şöyle arz eder. Allah'ım, bizler Recep ayında oruç tutanların günahını bağışlamanı istiyoruz. Allah Teala şöyle buyurur. Bu işi yaptım. Ne güzeldir bizim Kerim Allah'tan amel mektubumuzun temizlenmesi ve günahlarımızın bağışlanmasını istememiz. Zira bu değerli ayda Kerim Allah'tan sonumuzun hayırlı olması ve erdemliye kavuşmayı niyaz etmemizden başka bir talepte bulunmamalıyız.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadet gününde ve emellerin gecesi olarak bilinen Regaib kandilinde ellerimizi yüce Allah'a açarak ondan bize kulluk mertebesine nail olmamıza yardım etmesini ve bizi görevlerimiz hakkında bilinçlendirmesini niyaz ediyoruz.
Bu özel programı Camia Kebire ziyaretinden bazı bölümler ile noktalıyoruz.
Selam olsun size ey peygamberin ehli beyti, risaletin karargahı, meleklerin uğradığı kimseler, vahyin iniş yeri, rahmet madeni, ilim hazinelerinin kaynakları, bağışın kökü, ümmetlerin yöneticileri, iyilerin mücevheri, seçkinlerin direği, kulların önderleri, beldelerin temel taşları, iman kapıları, Rahman'ın emanet tarları, peygamberin öz soyu, ilahi elçilerin göz nuru ve resullerin yakınları. Allah'ın rahmet ve bereketi sizin üzerinize olsun. Allah'ın kendi hakkında şehadet ettiği gibi ben de şehadet ederim ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Nitekim melekler ve ilim sahibi yarattıkları da buna şehadet etmekteler. Peygamberlik mirası sizdedir. Halk sizin kapınıza gelir. Onların hesabı sizin üzerinizdedir. Hakkı batıldan ayıracak kesin hüküm sizin yanınızdadır. Allah'ın nişaneleri sizdedir. Onun hükümlerini bildirecek olan sizsiniz. Onun nuru, açık delili sizin yanınızdadır. Emri size açıklanmıştır. Size dost olan Allah'a dost olur. Size düşman kesilen Allah'a düşman kesilir. Sizi seven Allah'ı sever. Size karşı kin besleyen Allah'a kin besler. Size sarılan Allah'a sarılır. Sağlam yol ve fena yurdunun şahitleri ve beka yurdunun şefaatçileri sizsiniz. Kesintisiz rahmet, korunmuş nişane, mahfuz emanet ve insanların imtihan edildikleri kapı sizsiniz. Kim size geldiyse kurtuldu, size gelmeyen helak oldu.
Muhterem dinleyiciler, İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadeti dolayısıyla hazırladığımız programı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Reyhane, aile ve toplumda kadın.
Muhterem dinleyiciler, dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçtiğimiz hafta İslam dininin kadına kişilik ve belirli haklar tanıdığını ve kadının gelecek kuşakları yetiştirmek ve annelik konumuna vurgu yaptığını belirtmiştik. Bugünkü sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'in kadın için çizdiği konumu göstererek bu konumu Allah ile ilişki, aile ile ilişki ve toplum ile ilişki alanlarında incelemek istiyoruz.
Hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in Müslüman kadına tanıdığı faktörleri incelemek istersek, onun Allah ile ilişki, aile ile ilişki ve toplum ile ilişki alanlarındaki konumu ve sorumluluğunu ele almamız gerekiyor. İslam'ın değerler sisteminde kadınların konum ve değeri dünyevi renkler ve süslerce belirlenmiyor. Kadınlara semavi değer ve kriter kazandıran ise başka bir şeydir. İnsana ilahi kimlik kazandıran ve mabudu ile bağlantı kurmak fırsatı veren şey.
Kur'an-ı Kerim aynasında kadın sevgi dolu, Rahman ve Rahim olan Allah ile manevi bağlantı doğrultusunda kendi seçkin konumunu kazanabilir. Yüce Allah, kadınlara layık olan bu özelliği Ahzab suresinin 65. ayetinde şöyle belirliyor.
Bismillahirrahmanirrahim. وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا
Allah'ı çokça anan erkeklerle, çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Kur'an-ı Kerim kültüründe Yüce Allah'a iman ve onunla bağlantıda olmak büyük bir önem taşıyor. Öyle ki mümin olan bir cariye, özgür fakat müşrik olan bir kadından daha üstündür. Zira İslam nizamındaki değer maddi kriterler ve kıstaslar değil, onun imanıdır. Bu yüzden Bakara suresinin 221. ayetinde şöyle buyruluyor.
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah'a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de mümin bir cariye Allah'a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır.
Kur'an-ı Kerim aynasında kadın ailede eksen rol oynuyor ve ailedeki seçkin konumu büyük etkiye sahiptir. Bu konu çok önemli zira eğer kadın Kur'an-ı Kerim'de belirlenen özellikler ve kriterlerle donatılırsa aile gelişme ve erdemlik yolunda büyür. Kadın ailede anne rolünü üstlendiğinde çocukları yetiştirme dümenine geçiyor. Zira anne aile fertleriyle en fazla ilişkide ve bağlantıda olan kişidir ve tüm aile üyeleri onun çevresinde birleşirler.
Bu yüzden başarılı bir anne önce İslami değerler ve ilkelere bizzat bağlı olan, ardından Yüce Allah'ın onun yapısında yerleştirdiği eş ve annelik aşkı ve duyguları ile kendi ailesini de İslami değerlere yönlendirir. Yüce Allah Tahrim suresinin 6. ayetinde aile fertlerinin kendi ailene refakat etmesini emrederek şöyle buyuruyor.
Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum naran ve kuduhen nasu vel hicara.
Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır.
Şia Müslümanları en tanınan tefsir kitaplarından biri olan Tefsir-i Numune'de söz konusu ayet hakkında şöyle yazılıyor. O salih ve erdemli kadınlar aile düzenine boyun eğerek ona bağlı olanlardır ve sadece kocalarının yanında değil, onun gaybetinde bile hakkını koruyandır. Yani ona ihanet etmeyip sadık kalandır ve onun malını korumaya çalışandır. Onlar aile sırlarını ifşa etmez ve kendi vazife ve sorumluluklarını en iyi şekilde gerçekleştirir. Hem kendi ahlaki gelişme ve imanlarına ve hem de kendi ailelerine bu konuda yol gösteren kadınlara ilaveten Kur'an-ı Kerim'in emrine göre ailede barış ve nezaketi korumak için aile sistemine boyun eğen ve itaat eden ve aile sırlarını tutan kadınlar vardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim Nisa suresinin 34. ayetinde seçkin kadınların bazı özelliklerine işareti şöyle okuyoruz. İyi kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın kendilerine koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar.
Tahran Radyosu.
Şia Müslümanların en tanınan tefsir kitaplarından biri olan Tefsir-i Numune'de söz konusu ayet hakkında şöyle yazılıyor. O salih ve erdemli kadınlar aile düzenine boyun eğerek ona bağlı olanlardır ve sadece kocalarının yanında değil onun gaybetinde bile hakkını koruyandır. Yani ona ihanet etmeyip sadık kalandır. Ve onun malını korumaya çalışandır. Onlar aile sırlarını ifşa etmez, kendi vazife ve sorumluluklarını en iyi şekilde gerçekleştirir.
Kur'an-ı Kerim'de kadınların aileyle ilişkileri bağlamında değinen bir diğer özellik, eşlerine nazaran daha zayıf imana sahip olan kadınların onlara karşı davranışıdır. Kur'an-ı Kerim bu konuyu en iyi şekilde Firavun'un eşi Asiye'nin hayatında anlatıyor. Asiye, Firavun'la birlikte yaşamasına ve onun Allah kullarına karşı zulmü ve imansızlığını bilmesine rağmen kendi imanından vazgeçmeyi asla razı olmadı ve Tahrim suresinin 11. ayetinin belirttiği gibi Allah'tan kendisi için cennette bir bina inşa etmesini istedi. Bu ayette şöyle okuyoruz.
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
Allah iman edenlere ise Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o, Rabbim bana katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. Böylece örnek kadına ve Kur'an-ı Kerim'deki seçkin kadına Firavun'un eşi Asiye'den örnek alarak Allah'a iman ile çelişen işlerden sakınırlar ve zalimler ile imansızlar ile birlikte olmazlar.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim açısından seçkin kadınların birçok özellikleri vardır. Sohbetimizin bu bölümünde seçkin kadınların sosyal ilişkileri alanındaki özelliklerine değinmek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim açısından örnek kadınlar sosyal ilişkilerde haya ve iffetlidirler. Haya tıpkı temiz bir perde gibi insana kirlenme izni vermez ve insanın çirkefliklere ve kötülüklere bulaşmasını engeller. Haya ve iffet, Kur'an-ı Kerim'in vurguladığı değerli özelliklerdir. Bu değerli özellik ise Hazreti Şuayb'in kızlarının öyküsünde tecelli bulmuştur. Ve Kur'an-ı Kerim ise Kasas suresinin 25. ayetinde şöyle buyuruyor: "Nihayet kızlardan biri utana utana yürüyerek ona gelip."
Sosyal ilişkilerde Kur'an-ı Kerim'in kadınlar için belirlediği özelliklerden bir diğeri ise güzel yönlerine ve kadınsı çekici yönlerine toplumda sergilememeleridir. Müslüman kadın sahip olduğu kadınsı çekici yönlere değil, kişiliğinin insanlık hakları için başkaları tarafından saygın görünmesi gerektiği kadar değerli olduğunun farkındadır. Yüce Allah Ahzab suresinin 33. ayetinde bu konuda şöyle buyuruyor: "Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın."
Örtünmenin karşısında teberrüc kelimesine atıf yapılmakta. Dikkat çekme ve kendini gösterme demek olan, bir yönüyle teşhir sayılan teberrüc yasaklanmaktadır. İslami öğretilere göre Müslüman kadın vücut güzelliklerini mahrem olmayanlara göstermemelidir. Teberrüc ve kadınsı güzellikleri öne çıkararak göstermek toplum için tehlikelidir. Zira toplumun ahlaki temellerini mahveder, toplumu akılcılıktan saptırır, insani değerler ise kendi yerini nefsani ve şehvetli isteklere bırakır.
Muhterem dinleyiciler, Reyhane, Aile ve Toplumda Kadın isimli sohbetimizi dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Bu
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Bugün Hicri Kameri 3 Recep 1444 Ehl-i Beyt İmamların 10.'su İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüdür. İran İslam Şura Meclis Başkanı Galibaf, İsveç İslamofobiyi yalancı ifade özgürlüğü maskesiyle kapatamayacağını söyledi. Türkiye, İsveç'ten sonra Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları dün Taşkent'te düzenlenen Eko oturumu aralarında bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldılar. İran İslam Cumhuriyeti Başkumandan Yardımcısı ve Kıdemli Danışmanı Tümgeneral Safevi, düşmanın hibrit savaşının yaklaşımı inançlar ve görüşlerin değişmesidir dedi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Avrupa'nın kumarı Amerika'nın yenilmiş tecrübesi olduğunu söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi, Şubat'ta İran'da olacak. Batı ülkeler İran'da uluslararası etkili kadınlar oturumundan rahatsız. İran, bilimsel sıralamasında dünya 15.'si oldu. Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılık şebekesi çökertildi. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Irak arasında onlarca kilometrelik ortak sınırın güvenliğinin sağlandığını söyledi ve Yunanistan, Türkiye ile küçük meseleleri konuşmaya fırsat yok dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.